Ayrım 29.
Adorno ve Ricci gibi bilim adamları faşizmin yalnızca ekonomik koşullardan hareketle açıklanmasını kabul etmiyorlar. Toplumdaki kültürel özelliklerinde bu açıdan büyük önem taşıdığını savunuyorlar. Adorno, Otoriter Kişilik ve Faşizm adlı yapıtında otoriteye boyun eğme, batıl inançları kabullenme, hoşgörüsüzlük, ırkçılık, şiddetten hoşlanma gibi eğilimlerin ağır bastığı bir kültürel yapının faşizmin egemen olmasını nasıl kolaylaştırdığını anlatıyor. 3. Geri kalmış ülke sistemleri. Geri kalmışlık konusuna yeri geldikçe çeşitli başlıklar altında değindik. Ama burada konuyu bir bütün içinde yeniden ele almak gerekiyor. Toplumlar açısından geri kalmışlığın özellikleri nelerdir? Niçin bazı toplumlar daha hızlı gelişirken bazıları çok daha ağır gelişmişlerdir? Gelişmişlerle geri kalmış ülkeler arasındaki ilişkiler her iki tarafı da nasıl etkilemektedir? Ancak bu soruların yanıtlarını verdikten sonradır ki geri kalmış ülke rejimlerini sağlıklı bir biçimde değerlendirebiliriz. Bu değerlendirmeyi yaparken gene demokratik olmaya çalışanlarla diğerlerini ayrı başlıklar altında ele alacağız. A. Geri kalmışlığın nedenleri ve özellikleri. Geri kalmışlık ya da az gelişmişlik her şeyden önce ekonomik bir kavramdır. Dünya nüfusunun 1/4'ünü oluşturan geri kalmış ülke insanlarının çoğunluğu yoksul ve açtır. Bu yoksulluk onların toplumsal yapılarını ve siyasal yaşamlarını da olumsuz yönde etkiler. Geri kalmış ülkelerde teknoloji geri, üretim düzeyi düşüktür. Ekonomi tarıma dayanmakta, sanayi çok daha sınırlı bir önem taşımaktadır. Enerji tüketimi azdır. Yeraltı kaynakları başta olmak üzere doğal kaynaklar ülkenin kendi olanaklarıyla yeterince değerlendirilememektedir. Çünkü sermaye, teknoloji ve nitelikli insan gücü yetersizdir. Aracılardan olan ticaret kesimi ülke ekonomisinden aşırı bir pay almaktadır. Kişi başına düşen ulusal gelir çok düşük, gelir dağılımı genellikle çok dengesizdir. Gelişmiş ülkelere bağımlılık özellikle ekonomik açıdan çok belirgindir. İşsiz ve yarı işsiz oranı yüksektir. Geri kalmışlığın ekonomik özellikleri kadar demokratik özelliklerinin de belirgin ve önemlidir. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı bazı durumlarda sıfıra yaklaştığı halde içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 3. dünya ülkelerinde %3'e kadar yükselen yıllık nüfus artışlarına rastlanır. Daha önce de değindiğimiz gibi sağlık teknolojisindeki gelişmeler bu ülkelerdeki çok doğum, çok ölüm dengesini bozmuştur. Özellikle çocuk ölümlerindeki aşı kampanyalarına bağlı azalma, nüfus artış hızını daha da arttırmıştır. Yüksek doğurganlığa bağlı hızlı nüfus artışı, kişi başına düşen ulusal gelirin yükselmesini, yaşam koşullarının düzelmesini zorlaştıran etkenlerden birisidir. Doğum oranının yüksekliğine karşılık ortalama ömrün gelişmiş ülkelere göre düşük oluşu, bu ülkelerdeki nüfus yapısının da farklı olmasını sağlar. Geri kalmış ülkelerin nüfusları gençtir. Toplumlardaki gelişme düzeyi arttıkça yaşlıların oranı da artar. Yaşlıların oranının arttığı toplumlarda tutucu eğilimler güç kazanırken, gençlerin çoğunlukta olması değişiklik isteklerinin ağır basması demektir. Dış dünya ile kıyaslanmanın yarattığı hoşnutsuzluk, toplumsal ve siyasal yaşamda istikrarı zorlaştırır. Geri kalmış ülkelerde beslenmenin yetersizliği insan emeğinin yeterince verimli olmasını önler. Ekonomik olanakların kıtlığına bağlı olarak eğitim olanaklarının azlığı, iş gücü verimini daha da olumsuz yönde etkiler. Kadın erkek eşitsizliğinden başlayan toplumsal eşitsizlikler toplumun tüm düzey ve boyutlarında belirgindir. Toplumsal katmanlar arasındaki bazen uçuruma varan farklılaşma, gelişmiş ülkelere göre çok çarpıcı ve rahatsız edicidir. Bu dengesizlik toplumsal patlamaları kolaylaştıran, iç barışı zorlaştıran bir etki yapar. Büyük ayrıcalıkları olan toplum kesimleri bu ayrıcalıklarını koruyabilmek için her türlü baskı, sindirme veya uyutma yöntemlerine başvurmak zorunda kalırlar. Geri kalmış ülkelerin önemli bir bölümü daha kabile aşamasından kurtulup ulusal birliklerini bile sağlayamamışlardır. Toplumun geleneksel yapısı çözülmeye yüz tutmuş ama eski kurumların yerini yenileri alamamışlardır.
Eski ile yeni arasında bocalayan kuşaklar birbirinden kopmuş, birbirlerini anlayamaz, birbirlerine yeterince sevgi ve saygı duyamaz olmuşlardır. Toplumda hala gelenekler ve gelenekçi güçler egemendir. Ama hızla artan sorunlar, hızlı bir yapı değişikliğini zorunlu kılmaktadır. Tüm bu çelişkilerin yarattığı gerilim, ülkeyi kolaylıkla iki düşman cepheye bölebilir. Bu sağlıksız durumun bir nedeni de, orta sınıfların yok denecek kadar zayıf oluşudur. Varlıklı küçük bir azınlık ile yoksul büyük çoğunluk arasında denge oluşturabilecek böyle bir sınıfın güçsüzlüğünde, bu ülkelerin eski bir sömürge oluşlarının gelişmiş bir asker-sivil bürokrasiye sahip bulunmamalarının rolü büyüktür. Türkiye, İspanya, Portekiz gibi ülkeler bu açıdan şanslı istisnalardır. Geri kalmışlık olgusunu tek bir nedene bağlamak kuşkusuz ki olanaksız. Bu çeşitli nedenlere değinmeden önce bazılarının öne sürdüklerinin tersine geri kalmışlığın ırksal nedenlere dayandırılamayacağını vurgulamak gerekir. Bir zamanlar çok üstün bir uygarlık yaratmış olan İnkalar ve Aztekler beyaz ırktan değildiler. Bugün geri kalmış olan Hintliler ve Çinliler eskiden beyazlardan çok daha ileri bir uygarlığın yaratıcısı idiler. Bugün bile beyaz ırktan olan birçok geri kalmış ya da gelişmekte olan toplum varken, sarı ırktan Japonlar en ileri toplumlar arasında yer almaktadırlar. Geri kalmışlığın nedenlerinin başında coğrafi etkenler gelir. Verimsiz, zengin maden yataklarından yoksun topraklar ve kurak, çok sıcak veya soğuk bir iklim, daha başlangıçta gelişmeyi zorlaştıran bir doğal ortam oluşturur. Açık denizlerle bağlantısı olmaması, özellikle gelişmenin belirli bir aşamasında olumsuz etki yapabilir. Yeni deniz aşırı yolların aranması gereği, denizcilik teknolojisini geliştirmiş, başlıca denizci ülkelerin giderek sömürgeler edinmesine, hızla zenginleşmesine ve gelişmesine neden olmuştur. Demokratik koşulların gelişmişlik düzeyi üzerindeki etkisini de biliyoruz. Hızlı nüfus artışı, çok daha hızlı bir gelişme sağlanamayınca, ekonomik büyüme hızını ağırlaştıran sorunların çözümünü ve bu arada açlık sorununun çözümünü zorlaştıran bir etki yapmaktadır. Ekonomik gerilik, sermayenin ve sanayinin yetersizliği ile belirginleşir. Ama sermaye olmayınca yatırım yapılamaz. Yatırım yapılamayınca gelir artmaz ve teknoloji gelişmez. Düşük gelir ve teknolojik düzey ise sermaye birikimini engeller. Bunlar geri kalmışlık, kısır döngüsünün ögeleridir. Yeraltı ve yerüstü kaynakları zengin olanlar, önemli ticaret olanaklarına sahip bulunanlar, coğrafi konumları nedeniyle bazı teknolojileri daha önce geliştirme şansını ele geçirenler, sermaye birikimini sağlamış, gelişmelerini, ekonomik büyümelerini hızlandırmışlardır. Büyüyen ekonomi yeni teknolojileri geliştirmeyi kolaylaştırmış ve böylece gelişmişlerle geri kalmışlar arasındaki açıklık kapanacağına daha da artmıştır. Gelişme düzeyi üzerinde rol oynayan önemli bir etken de kültürdür. Örneğin İspanya'nın hızlı gelişip ön sıralara yerleşmesinde Japon halkının kültürel özelliklerinin belirleyici olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bir Japon kalkınma modelini o kültür yapısı olmadan taklit etmek olanaksızdır. Eğer bir toplumda insanlar disiplinli ise, çalışkansa, işvereni bir çeşit baba ve iş yerini de aile gibi görebiliyorsa, bunun nedenini o toplumun tarihsel evriminde aramak gerekir. İnsan-doğa ilişkisi ilk davranış biçimlerini ve o doğal çevreye uygun teknikleri yaratır. İnsan çevrenin önüne çıkardığı sorunlara göre davranır ve çözümler arar. Evrimin daha sonraki aşamalarında karşılaşacağı sorunlara da önceki deneyimlerinin ışığı altında önceki alışkanlıklarıyla yaklaşır. Geri kalmış ülkelerin özelliklerinden söz ederken emperyalizm olgusuna da değinmek zorundayız. Bu olguyu göz önüne almadan bu ülkelerin siyasal evrimlerini yeterince değerlendirebilmek olanağı yoktur. Emperyalizm bugünkü kullanımı içinde genel anlamıyla bir ulusun başka bir ulusu denetleyebilmesidir. Çağımızda bu sömürgeleşme ve doğrudan işgal dışındaki süreçlerle gerçekleşebilmektedir. Lenin'e göre emperyalizm kapitalizmdeki tekelleşmenin son aşamasıdır. Ama Mao, Sovyetler Birliği'nin de halk demokrasilerini ekonomik denetim altına aldığına dikkat çekerek bunu sosyal emperyalizm olarak adlandırmıştır. Rudolf Hilferding'in emperyalizmin üç aşamadan geçtiğini söylüyor. Birinci aşamada gelişmiş kapitalist ülkeler geri kalmış ülkeleri ticaret yoluyla etkiliyor, dış pazarlarını genişletiyor. Bu aşamada bir yandan bu ülkeler ekonomik sömürüye uğrarken, öte yandan geleneksel ekonomik yapıları yıkıp kapitalist süreçler harekete geçiyor. İkinci aşamada geri kalmış ülkeler gelişmiş ülkelerin gereksinme duydukları ham madde ve tarımsal üretim üzerinde uzmanlaşmaya itiliyorlar. Yani uluslararası iş bölümünde sanayi üretimini gelişmişler, ham madde ve tarım ürünü üretimini ikinciler üstleniyorlar. Sanayi mallarının fiyatları ile diğerlerinin fiyatları arasında denge hep birinciler lehine bozuluyor. Eski sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanmaya başlamalarıyla birlikte üçüncü aşamaya giriliyor. İleri teknoloji geliştirme olanağından yoksun, teknolojik açıdan dışa bağımlı olan bu ülkeler emek yoğun geri teknolojileri seçip kendi sanayilerini yüksek gümrük duvarlarıyla koruyorlar. Bunun üzerine gelişmiş ülkeler geri kalmışların zayıf burjuvazisiyle işbirliği yapıp o ülkelere yabancı sermaye aracılığıyla girmenin yolunu buluyorlar. Aslında söz konusu olan çok uluslu tekelleşmiş sermayedir. Sanayileşmek için yabancı sermaye ve yabancı teknolojiye gerek duyan ülkelerin borç yükü sürekli artarken giderek daha bağımlı duruma geliyorlar. Emperyalizmin geri kalmış ülkelerdeki geleneksel dengeleri bozduğu ama onun yerine kendininkine benzer dengeleri de kuramadığı söylenebilir. Çünkü geri kalmış ülkelerin benzeri dış pazarlar elde etmeleri, hele benzeri bir dış sömürü düzeni kurmaları çok zordur. Bu nedenle de içteki sınıfsal çelişkiler, özellikle de emek sermaye çatışması artar. Çünkü dışarıdan aktarılacak olanaklar bulunmayınca sermaye birikimi ancak geniş halk kitlelerinin kemerleri sıkmasıyla sağlanabilir. Oysa bu kitleler yaşamlarını sürdürebilmek için zorunlu gereksinmelerini bile güçlükle karşılayabilmektedirler. Üstelik emperyalizmin kitle iletişim araçlarıyla dünyaya yaydığı büyük tüketim eğilimi, böylesi bir fazla yetinme tutumunun gönül rızasıyla benimsenmesini olanaksız kılar. B. Az gelişmiş demokrasiler. Hiç kuşku yok ki çoğulcu bir demokrasi ancak çoğulcu bir toplumsal yapıda gelişebilir. Oysa geleneksel yapının ağırlığını koruduğu aşiret ve toprak ağları ile dinsel güçler ittifakının karşısına çağdaş teknolojiye dayalı üretici güçlerin çıkamadığı durumlarda çoğulcu değil ancak tekilci toplumlardan söz edilebilir. Bu nedenle de geri kalmış ülkelerde demokratik rejimlerin yaşayabilmesi zordur. Gabriel Almond'a göre Batı'da önce uluslar, sonra hükümet otoritesi ve yasaya saygı alışkanlığı oluştu. Zamanla seçim, siyasal partiler, baskı grupları ve iletişim araçları gelişti. Bunların sonucu olarak uyruklar yurttaşa dönüştü. Sonunda da sıra refah isteklerinin gerçekleşmesine geldi. Oysa yeni ulusların devlet adamları bu sorunların hepsiyle aynı anda karşı karşıya kalıyorlar. Almond ve Powell'ın birlikte belirledikleri gibi geri kalmış ülkeler devleti, ulusu, katılmayı ve paylaşmayı birlikte gerçekleştirmek zorundalar. Siyasal bağımsızlıklarını yeni kazanmış olan ülkelerin seçkinleri için demokrasinin belirli bir çekiciliği vardır. Çünkü içlerinde önemli bir kesim Batı üniversitelerinde okumuş ya da Batı kültürünün dolaylı yollardan etkisinde kalmışlardır. Üstelik özgürlük özellikle aydınlar için doğal bir gereksinmedir. İnsan benliğini bulduğu ölçüde toplumsal sorunlar üzerinde düşünmek ve düşündüğünü açıkça söyleyebilmek ister. Buna engel olunduğunda mutsuz olur. Bu açıdan da demokrasi yeni ulusların aydınları için çekicidir. Tüm aydınlar için olduğu gibi onlar için de demokrasi yalnız bir araç değil, aynı zamanda bir amaçtır. Buna karşılık geri kalmış ülkelerin hızla sanayileşmek zorunda olmalarının gerektirdiği özverilerin demokrasi içinde sağlanması kolay değildir. Halkın çoğunluğunun okuma yazma bile bilmemesi, Açlık ya da yarı açlık içinde olması da demokrasiyi zorlaştırır. En az insanca yaşam koşullarına sahip bulunmayan toplum kesimleri açısından anlamsızlaştırır. Seçme ve seçilme hakkı bu insanlar için ancak yoğun yoksulluğu değiştirme umudu verebildiği ölçüde önem taşıyabilir. Yoksa seçimler anlamını yitirir ve Duverger'ın deyimiyle demokrasinin biçimsel yöntemleri uygulandıkları zaman sadece kitlelere kendilerinin çıkarı için oy verdirten derebeylerinin egemenliğini gizlemeye yarar. Demokrasinin araç olarak görülmekten çıkıp amaç olabilmesi halk kitlelerinin belirli bir eğitim ve yaşam düzeyine ulaşmış olmasına bağlıdır. Geri kalmış ülkelerin demokrasisinin özünden çok biçiminden yararlandıklarını söylemek yanlış olmaz. Siyasal bağımsızlıklarını elde ettikten sonra Güneydoğu Asya ile Afrika ülkelerinin çoğu ilk aşamada parlamenter sistemi denediler. Hatta anayasalarının kaleme alınması için ünlü batılı anayasa hukuku uzmanlarından yararlandılar. Ancak bunlar için de yalnız Hindistan, Türkiye ile birlikte parlamenter sistemi demokratik bir yönde geliştirip yaşatma şansına sahip oldu. Türkiye ile Hindistan'ın bu başarısında iki önemli ortak koşul rol oynadı. Güçlü, kalabalık bir bürokrasi ve toplum üzerinde çok büyük etkisi olan ulusal önder. Türk toplumu yüzyıllar süren bir imparatorluğu yönetmiş, sivil asker bir bürokrat kadroya sahipken, Hint bürokrasisi sömürgeci ülke İngiltere tarafından yetiştirilmişti ve sadece sayıca kalabalık olmakla kalmıyor, bazıları da İngiltere'de eğitim görmüş olmanın etkilerini taşıyordu. Parlamenter demokrasiyi kurmak isteyen öncü güçlerde, onların toplumsal dayanağını oluşturacak belirli bir orta sınıfta bu sayede ortaya çıkmıştı. Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün, Hindistan'da ise Pandit Nehru'nun bu gelişimde oynadıkları rolü biliyoruz. Ama bu iki ülke arasındaki iki önemli farkı bu vesileyle vurgulamak gerekir. Hindistan'ın çok karmaşık bir etnik yapıya, çok uluslu ve çok inançlı toplumsal yapıya sahip olmasına karşılık, Türkiye uluslaşma sürecinde çok ilerlemiş, daha tutarlı bir toplumsal yapıya sahipti. Demokrasiyi kurmak açısından önem taşıyan ulusal bütünlüğünü sağlaması zor olmadı. Bu birinci fark Türkiye'de siyasal kurumların demokratikleşmesini kolaylaştırırken, rejimin dayandığı siyasal partiler açısından Hindistan daha şanslıydı. Türkiye'de Atatürk'ün kurduğu siyasal parti, çok köklü bir devrimin ve 27 yıllık tek parti yönetiminin yıpranmışlığı ile ikinci parti durumuna düşerken, Hindistan Kongre Partisi, Duverger'ın deyimiyle egemen parti niteliğini ve iktidarı korudu. Hatta Nehru ailesinin üyelerinin önderliği büyük ölçüde sürdü ve rejimin istikrarında rol oynadı. Üçüncü dünya ülkeleri içinde parlamenter sistemi deneyenler, bu iki istisna dışında ya zamanla rejimlerinin sivil veya askeri diktatörlüklere ya da başkanlık sisteminde dönüştüğünü gördüler. Latin Amerika ülkeleri ise zaten Amerika Birleşik Devletleri rejiminin etkisi altında kalarak doğrudan başkanlık sistemini denemekle işe başlamışlardı. Bu ülkelerin toplumsal özelliklerinin ve demokratik kültür yokluğunun parlamenter sistemden çok başkanlık sistemine yatkın olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ama bu tür ülkelerde başkanlık sistemini yürütmeye istikrar kazandırma şansının daha büyük olmasına karşılık, ülkedeki siyasal çatışmayı sertleştirme ve dikta eğilimlerini arttırma gibi bir etkisi olduğu da yadsınamaz. Kemalist model özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkeleri üzerinde etkili olurken, Latin Amerika ülkeleri üzerinde de Meksika modeli etkili oldu. Toprak reformuna ve işçi sendikalarına önem veren bir başkanlık sistemi olarak Meksika modeli muhalefeti boğmamakla birlikte Hindistan'daki gibi bir egemen partiye dayanıyor. Kurumsal Devrim Partisi'nin ismini bile geri kalmış ülkelerin ikili ve çelişkili gereksinmesi olan hızlı değişime ile birlikte istikrarı çağrıştırıyor. Küba'daki Castro devriminin özellikle başlangıç yıllarındaki başarısı ve çekiciliğinin Meksika modelinin Latin Amerika'daki etkisini bir ölçüde azalttığını söyleyebiliriz. Geri kalmış ülkelerde başkanlık sistemine daha çok rastlanmasının en önemli nedeni, parlamenter sistemin siyasal istikrarı zorlaştırmasıdır. Ulusal bütünlüğünü henüz yeterince sağlayamamış hızlı toplumsal değişme nedeniyle geleneksel yapı çökerken, zıtlıkların, çelişkilerin, bölünmelerin arttığı, eski ile yeninin yan yana yaşadığı ve eski ve yeni arasında bocalayanların çoğunluğu oluşturduğu bir ortamda, aynı partinin uzun süre çoğunluğu koruması kolay değildir. Koalisyonların gerektirdiği uzlaşma ve hoşgörü alışkanlığı ise henüz bu gibi ülkelerde yerleşmemiştir. Çünkü bunlar yaşanarak hatta yapılarak zaman içinde edinilen alışkanlıklardır. Oysa başkanlık sistemi yürütme organına istikrar ve otorite sağlar. İster parlamenter, isterse başkanlık sistemi aracılığıyla olsun, demokrasinin kaba çizgilerle de olsa uzunca süre uygulanabildiği Türkiye, Hindistan, Meksika, Şili, Arjantin gibi ülkeler, diğer geri kalmış ülkelere göre daha fazla gelişmişlerdir. Demokrasinin tümüyle başarısız olduğu ülkeler ise, ekonomileri temelde tarıma dayalı olan, ya hiç ya da çok az sanayileşmiş, nüfusun ezici çoğunluğunun kırsal kesimde oturduğu ülkelerdir. Bu sınıfa giren ülkelerde yalnız ekonomik yapı değil, toplumsal yapı da demokrasiye elverişli değildir. Ulusal birliğin yeterince sağlanamamış olduğu bu ülkelerdeki toplumsal özelliklerin demokratik sistemle bağdaşmayan yanlarını Erhan Köksal şöyle sıralıyor. Siyasal ve toplumsal eşitsizlikleri içeren, baba erkil davranışları destekleyen, otoriter siyasal yapıları kolaylıkla kabul eden, en azından hoşgörü ile karşılayan, ulusal, hukuksal otoriteden çok karizmatik, geleneksel, kişisel, olağanüstü otoritelere değer veren, hatta büyük ve boş inançların devlet yönetiminde etkili olabildiği bir değerler sistemi. Demokrasi insan onuruna en uygun rejim olmakla birlikte, kurulması ve yaşatılması hiç de kolay olmayan bir rejimdir. 1929 Büyük Dünya Ekonomik Bunalımı gibi çalkantılara, gelişmiş ülke demokrasilerinin bile dayanamadığı ve yıkılarak yerlerine acımasız baskı rejimlerinin kurulduğu göz önüne alınırsa, az gelişmiş ülkelerin, az gelişmiş demokrasilerinin bunalımlar karşısındaki dayanıksızlığını doğal karşılamak gerekir. Tıpkı büyükleri nezle eden bir soğuğun, çocukların zatürre olmaları sonucunu doğurabilmesi gibi. Demokrasi gelişmiş ülkelerde doğal koşullarda neredeyse kendiliğinden oluşmuşken, geri kalmış ülkelerde seralarda yetiştirilmektedir. Bu nedenle de yaşaması ve gelişmesi için giderek doğal ortamla bütünleşmesi için ayrı bir özen göstermek gerekir. Bunalımlı dönemlerde koşulların zorluklarını ve kişilerin günahlarını demokrasiye bağlamak yanlıştır. C. Tek partili rejimler.